Merhaba kıymetli arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. İyiliği düşünmek, yapmak gibi sevaptır. Geçmiş peygamberlerden biri zamanında ortaya çıkan şiddetli bir kıtlık insanları kasıp kavuruyordu. O kadar ki bir lokma ekmek bulmak, bir kese altın bulmaktan daha sevindirici oluyordu. İnsanların çektiği açlık, merhamet sahibi kimselerin yüreklerini paramparça ediyordu. Böyle bir ortamda, yoksul bir derviş, çölde yaptığı bir yolculuk sırasında dağ gibi bir kum yığınını rastladı. Kum yığınının önünde durup içinden, "Ey Rabbim! Ne olurdu şu yığın kumdan oluşacağına, undan oluşsaydı da ben onu büyük bir zevk ve cömertlikle aç insanlara dağıtsaydım." diye geçirdi. Bunu o kadar samimi olarak düşünmüştü ki, zamanın peygamberine Allah-u Teala şöyle vahyetti. Falan dervişe haber ver ki, onun halisane niyeti, gördüğü kum yığını ona ait bir un yığınıymış gibi, ona benim rızam için açlara dağıtmış gibi, kendisine sevap yazmama vesile olmuştur. Basit bir tercih. İlk Müslüman Türk devletlerinden birisi olan Gazneliler Devleti'nin en büyük ve değerli hükümdarlarından birisi olan ve tarihte ilk defa Sultan adını alan Sultan Mahmud, İslam'ı yaymak için Hindistan'a 18 sefer düzenlemişti. İşte bu seferlerden birinde çok şiddetli bir dirençle karşı karşıya kaldı. Zafer kazanacağından şüpheye düşmüştü. Tam bu zor durumdayken Allah'a şöyle yalvardı. "Ey Rabbim, bu savaştan galip çıkarsam aldığım bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım." Neticede Sultan Mahmud galip geldi ve çok kıymetli ganimetlere sahip oldu. Gazne'ye döndüklerinde elde ettikleri bütün ganimetleri yoksullara, muhtaçlara dağıtmaya başladı. Fakat bazı vezir ve komutanlar araya girip, "Aman sultanım, ne yapıyorsunuz? Bunca değerli ganimetler, altınlar, inciler fakir fukaraya dağıtılır mı? Hem onlar bunların kıymetini ne bilecek? Üstelik devletin hazinesinin bunlara ihtiyacı var," diyorlardı. Sultan Mahmud, bunu Allah'a verdiği sözün gereği olarak yaptığını, kendisi için bir adak olduğunu söyledi. Adamları yine itiraz ettiler, "Efendimiz, önemsiz olanları dağıtın, değerli olanları hazineye ayırın, bütün memleketin bunlara ihtiyacı var," diyorlardı. Sultan Mahmud'un kafasını karıştırıyorlardı. O zaman da Gazne'de yaşayan, doğruyu ve hakkı kellesi pahasına söylemekten çekinmeyen alim ve fazıl büyük bir zat vardı. Sultan Mahmud onu çağırtıp durumu anlattı ve fikrini sordu. O büyük zat şöyle dedi. "Sultanım, bunda kararsızlığa düşecek bir taraf yok. Çok basit bir tercih karşısındasınız. Eğer Allah'a bir daha işiniz düşmeyecekse, hemen adamlarınızın dediğini yapın. Ganimetleri hazineye koyun. Ama Allah'a tekrar işiniz düşecekse, verdiğiniz sözü tutun. Adağınızı yerine getirin. Ganimetleri yoksullara dağıtın." Arpa ve saman. Eski Ramazanlardan birinde iki molla, adet olduğu üzere Anadolu köylerine Ramazan hocalığı yapmaya çıkmışlardı. Rahat birer köy bulmak için yollarına devam ederken bir akşam vakti yolları üzerindeki bir köyde misafir oldular. Ev sahibi köylü İrfan sahibi umur görmüş birisiydi. Mollalar akşam namazı yaklaştığı için hazırlanmak istiyorlardı. Biri abdest almak için dışarı çıktı. Ev sahibi köylü içeride kalana sordu. "Arkadaşının tahsili, terbiyesi yeterli midir? Kur'an'ı iyi okur mu? Tefsir ve hadis öğrenmiş midir?" Odada kalan cevap verdi. "Yok canım, ne tahsil, ne terbiye, ne ilim. Eşeğin biridir, bir şeyden anlamaz o. Biraz şarlatandır, ona güveniyor işte." Bu arada dışarı çıkan içeri girdi ve içerideki dışarı çıktı. Köylü içeri giren kişiye arkadaşı için aynı soruyu sordu. O da arkadaşı için şu cevapları verdi. "Sığırın biridir. ilim ve edepten hiç nasip almamıştır. İstanbul'da boşuna kaldırım çiğnemiştir. Mollaların hazırlanması bitince birlikte akşam namazı kıldılar. Namazdan sonra ev sahibi akşam yemeği getirdi ve mollaları sofraya buyur etti. Sofrada ağız kapalı 3 tabak yemek vardı. Ev sahibi bunlardan ikisini birer tane mollaların önüne, diğerini ise kendi önüne koydu ve hadi buyurun deyince herkes önündeki tabağı açtı. Mollalardan birisinin tabağında arpa, diğerinin tabağında ise saman vardı. Ev sahibi köylünün tabağında ise nefis bir tas kebabı bulunuyordu. Mollalar şaşırdı. Kızarıp bozardılar. Ev sahibi onların bir şey söylemesine fırsat bırakmadan durumu aydınlatmaya başladı. Önce önünde arpa olana döndü ve şunları söyledi. Arkadaşın senin için eşeğin biridir dedi. Bunun için sana arpa koydurdum. Çünkü bir kimseyi en iyi arkadaşı tanır. Kişiyi arkadaşından sorarlar. Sonra önünde saman olana döndü ve senin için de arkadaşın sığırdır dedi. En iyi sığır yemeği saman olduğu için senin tabağına da saman koydurdum. Buyurun afiyet olsun dedi. İmtihan. Geçmişin herkesin saygısını kazanmış derin hocalarından biri, yıllarca ders verdiği bir öğrencisini bir gün karşısına aldı ve şöyle dedi. Sen artık yılların tahsil ve terbiyesi sonucu belirli bir düzeye geldin. Gerekli bilgileri nazari olarak kavradın. Ama bu öğrendiklerinden sonuç çıkaracak, yorum yapacak, gerektiğinde bunlardan yararlanacak hale geldin mi, bunu öğrenmek için sana bir soru soracağım. Doğru cevap verdiğin takdirde sana icazet, diploma vereceğim. Öğrenci, peki hocam, sorunuzu sorun. Bilirsem beni serbest bırakın, ben de zaten bunu istiyorum dedi. Hoca sorusunu yöneltti. Diyelim ben seni serbest bıraktım. İlk önce memleketine gider bir sıla-i rahim, yakın akraba ziyareti yaparsın. Memleketine giderken elbette köylerden, yaylalardan geçeceksin. Yolun üstünde davar sürülerine, çoban köpeklerine rastlayacaksın. Varsayalım ki böyle bir yerde 5-6 tane köpek birden sana saldırdı. Nasıl kurtulursun? Öğrenci cevap verdi. Elimdeki sopayla karşı koyarım. Sopayla 5-6 köpekle baş edemezsin. Köpekleri taşlarım. Yine kurtulamazsın. Silahımı çeker öldürürüm. O zaman köpek sahipleri seni oradan sağ salim bırakmazlar. Öldürmeseler bile iyice döverler. Pestilini çıkartırlar ve köpeklerin parasını da tazmin ettirirler. Öğrenci pes etti. Hocam bilemeyeceğim. Anlaşılıyor ki bir süre daha sizden feyiz almam gerekecek. Fakat nasıl kurtulabileceğimi siz söyler misiniz? Hoca açıkladı. Dağda, bayırda, yaylada, nerede olursa olsun böyle birkaç köpeğin birden saldırısına uğrayınca ilk yapılacak şey köpeklerin sahibine veya köpekler kimin denetimindeyse ona haber vermektir. Çünkü köpekler daima sahiplerine yakın yerlerde bulunurlar ve sahiplerinin bir sözüyle, bir ıslığıyla saldırıdan vazgeçerler. Allah rızası. Vakti zamanında odunculukla geçinen, çalışkan, dürüst, dindar bir adam vardı. O zamanda yaşayan bazı insanlar, yakın bir çevrede bulunan ve nadir yetişen bir ağaca kutsallık izafe etmişlerdi. Adaklarını, dileklerini o ağaç aracılığıyla yapıyorlardı. Bu oduncu anılan ağacı, şirk yani Allah'a ortak koşma sebebi olarak görüyordu ve bunun için kesmeye karar verdi. O zamana kadar kimse buna cesaret edememişti. Oduncu bir gün baltasını aldı ve verdiği kararı uygulamak üzere yola koyuldu. Yolda karşısına acayip görünüşlü, insana güven vermeyen birisi çıkıverdi. Oduncu, "Sen kimsin?" diye sordu. O da, "Ben şeytanım." diye cevap verdi. Oduncu, "Vay alçak herif, vay hain, demek insanları yoldan çıkaran sensin ha? Şimdi seni geberteceğim." deyip üstlendi. Üstüne çuvallandı. Bir anda şeytanı aldı, alıp boğazına abandı. Demek ki insanları kandırıp o ağacı kutsallaştıran da sensin, alçak herif, dedi. Şeytan, boşuna uğraşma, çabalama, beni öldüremezsin. Çünkü Allah tarafından kıyamete kadar insanları saptırmak için bana mühlet verildi. Sen o ağacı kesmekten vazgeç, sana bir öneride bulunacağım, dedi. Oduncu, kabule şayan ne önerin var ki? Şeytan, şunları söyledi. Sen o ağacı kesmekten vazgeçersen, sana her sabah bir altın getirir, yastığının altına koyarım. Böylece seni geçindirmeye bile yetmeyen odunculuktan kurtulmuş olursun. Oduncu biraz yumuşar gibi oldu. Peki vaat ettiğin bir altını getirmezsen ne olacak? O zaman bana dilediğini yapabilirsin. Oduncu öneriyi kabul etti. Ağacı kesmekten geri döndü. O gece yattı. Sabah olunca yatağının altına baktı ve gerçekten bir altın konmuştu. Buna memnun oldu. Merakla ertesi günü bekledi. Ertesi gün doldu ama yastığının altına para konmamıştı. Belki başka bir yere koymuştur diye her yanı alt üst etti, yine çıkmadı. Bu duruma çok içerleyen oduncu hemen bıçağını, baltasını aldı, şeytanı bulup öldürmek üzere yola çıktı. Aynı yerde şeytanla yine karşılaştılar. Oduncu şeytanı görür görmez hemen üzerine atıldı. Ama öncekinin tersine şeytan kendisini bir un çuvalı gibi savuruyordu. Adam kalktı. Şeytanın üzerine yeni bir hamle daha yaptı ama elini bile süremedi. Artık inisiyatif şeytana geçmişti. Ve şöyle diyordu. Boşuna uğraşma. Sen geçen sefer beni neredeyse haklıyordun çünkü o zaman Allah rızası için yola çıkmıştın. Şimdi ise bana kızgınlığın kendi nefsin için. Bundan dolayı artık bana gücünü geçiremezsin. Aksine sen mağlup olursun. Kıymetli arkadaşlar, Yüce Allah bizleri kendi rızası için çalışan, kendi rızası için gayret eden ve sonucunu da sadece ve sadece Allah'tan bekleyen güzel kullarından eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın kıymetli arkadaşlar.